Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Size Zoom'larımızdan seslenmeye devam ediyoruz.
Evet, programımıza bu hafta, geçtiğimiz hafta sonu, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı Türkiye saatine göre verilen Oscar ödüllerinde en iyi şarkı ödülünü alan Fight For You, Her'ın seslendirdiği şarkıyla başladık. Judas and the Black Messiah filminin müziğiydi. Bizim her ne kadar gönlümüz Hüsavik'ten yana olsa da Fight For You'ya gitti. Çok da şaşırtmayacak bir biçimde diyebiliriz.
Evet, şarkının kendisine zaten bir itirazımız yok. Sadece 5 aday arasından hikayeyle birleşen ve sadece bir kapanış şarkısı olmayan tek şarkı Hüsavik'ti ve çok da güzel birleşiyordu hikayeyle.
Evet, Melis'in de dediği gibi yine Zoom'dan karşınızdayız. Yeni bir kapanmayla beraber biz de zaten bir seneyi aşkındır uzaktan devam ettiğimiz programlarımıza yine uzaktan yapmaya devam ediyoruz. Ama bir taraftan gösterimler, festivaller ve ödüller de devam ediyor.
Evet, bu hafta İstanbul Film Festivali Mayıs programını açıkladı. 6 Mayıs'tan itibaren başlayacak. Daha detaylı olarak haftaya konuşacağız ama aralarında bizi çok heyecanlandıran Almodovar'ın yeni filmi, kısa filmi The Human Voice olduğunu da hemen söyleyelim. Tilda Swinton tek kişi oynuyor ve Jean Cocteau'nun aynı adlı oyunundan uyarlama.
Evet, önümüzdeki hafta daha detaylı olarak bu programdaki filmleri konuşmaya devam edeceğiz. Ancak geçen hafta verilen ödüllere ağırlık verelim istiyoruz bu hafta ve Independent Spirits Award'la, Bağımsız Ruh ödülleriyle başlayacağız.
36.sı verildi bu sene ve Independent Spirits'ler de adı üstünde. Yılın en iyi bağımsız filmleri, yani büyük stüdyolardan birinin desteğini almadan üretilen filmlere ödüller veriliyor. O yüzden bir kısmı Oscar'larla örtüşse de bir kısmı da Oscar'larda gördüğümüz filmler burada aday olamıyor bu koşullardan dolayı. Ve gerçi bu sene en çok örtüştüğü senelerden biriydi. Daha önceki haftalarda da hep konuştuğumuz bu sene bir takım büyük prodüksiyonların ertelenmesi nedeniyle Oscar'larda daha ufak, daha bağımsız filmlerin görünür hale gelmiş olması nedeniyle buna sevindiğimizi de zaten ifade etmiştik.
Öncelikle en iyi film ve en iyi yönetmenin Oscar'larla birebir aynı olduğunu söyleyerek başlayabiliriz bence.
Evet, iki tarafta da beklendiği üzere Nomadland yılın en iyi filmi seçildi. Hem bağımsızlarda hem Oscar'larda. Chloe Zhao da bu ödülü, yönetmen ödülünü aldı. Aynı zamanda yapımcılardan biri olduğu için en iyi film ödülünü de alanlardan biri. Kendisi ayrıca filmin senaryosunu da yazıp kurgusunu da yaptı. Onlar da daha az ödül topladıysa da hakikaten bu sene Chloe Zhao'nun senesi oldu.
Evet, en iyi film kategorisinde Nomadland'in rakipleri In the Spirits'te First Cow vardı. Kelly Reichardt'ın filmi, Ma Rainey's Black Bottom, Minari ve keşke Oscar'larda da daha çok adı geçseydi dediğimiz bir şekilde aday olabilseydi Never Rarely Sometimes Always vardı.
Evet, o iyice bağımsız filmlerden, iyice ufak bütçeli, işte ilk film, tanınmış oyuncuları yok ama geçen senenin çok konuşulan filmlerinden biriydi. Ve Yeşim'in de dediği gibi Oscar adaylıkları açıklandığında biraz mutsuzluk yarattı Never Rarely Sometimes Always'in hiçbir kategoride aday olmamış olması.
Evet, Nomadland'de de hem en iyi film hem en iyi yönetmen kategorisinde aldığı adaylıklar, ödüller daha doğrusu. Karşısındaki adaylara baktığımızda en iyi yönetmen kategorisinde Kelly Reinhardt'ı görüyoruz First Call'dan. Never Rarely Sometimes Always ile Eliza Hittman, Promising Young Woman ile Emerald Fennell ve Minari ile Lee Isaac Chung vardı.
Evet, burada da aslında şunu da söylemek lazım. Bu beş adayın dördü kadın, bir erkek var. O da Asyalı, Amerikalı. Yani hep bu konuşulan çoğulculuk meselesi bağımsız ruh ödüllerinde bu sene gayet karşılandı. Nomadland'in, demin dedim çok fazla ödül almadı diye, ama Nomadland bağımsız ruhta en iyi kurguyu da aldı. O yüzden Chloe Zhao bir de o ödülü şahsen toplamış oldu. Partneri ve de ilk filminden beri görüntü yönetmeni Joshua James Richards da en iyi sinematografi ödülünü aldı bağımsız ruh ödüllerinde.
Evet, Oscar'lardan farklı olarak en iyi kadın oyuncu kategorisinde ise Frances McDormand almadı ödülü bağımsız ruh ödüllerinde. Carey Mulligan Promising Young Woman ile almış oldu. Şeyde de Oscar'larda da çekişmeli gidiyordu. Hep onu da konuşmuştuk açık bir kategori derken. Bağımsız ruh ödüllerinde oy verenler Carey Mulligan'dan yana kullanmışlar oylarını gibi gözüküyor.
Evet, Oscar'larda en çok adı geçen 3 oyuncu Mulligan, McDormand ve Davis burada da zaten rekabet içindelerdi. Burada da farklı bir sonuç çıktı. Zaten o yüzden açık bir kategori diyorduk. Çünkü her ödülü başka biri alıyordu sezon boyunca. Bir belirsizlik vardı. Erkek oyuncuda da aslında benzer bir durum var. Çünkü Chadwick Boseman bağımsız ruh ve BAFTA'ya kadar bütün ödülleri aldıktan sonra oradan itibaren, hatta BAFTA'dan itibaren artık ödüller durdu ki Oscar'larda da beklenmedik bir şekilde alamadı Oscar'ı. Riz Ahmed Sound of Metal ile aldı burada en iyi erkek oyuncu ödülünü, bence çok da hak ederek. Anthony Hopkins aday değildi, onu da söylemek lazım. Anthony Hopkins aday olsaydı işler biraz değişebilirdi.
En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ise yine Sound of Metal ile Paul Raci bence çok da hak ederek aldı yine bu ödülü diyebilirim.
Evet, burada da sene boyunca Oscar dahil bütün diğer ödülleri toplamış olan Daniel Kaluuya aday değildi. Yani bağımsız ruhta aday değildi deyince performansı beğenilmedi diye değil. Başka türlü koşullar geçerli olduğu için burada işte belli bir bütçenin altı, belli, başta da dediğimiz gibi büyük stüdyo filmi olmayacak vesaire. The Father ve Judas and the Black Messiah zaten hiçbir şekilde söz konusu değillerdi. Bağımsız ruha bir aday olabilme durumları yoktu.
Evet, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde ise yine Oscar'la örtüşen bir sonuç görüyoruz. Minari filminden Yoon Yoo Jung aldı anneanne rolüyle.
Evet, senenin sonuna doğru bütün ödülleri toplayıp en sevilen konuşmaları yapıp Oscar'larda da herkesi kendine hayran bıraktı zaten. Aynı şekilde ondan birkaç gün önce de bağımsız ruh ödülünü almıştı Yoon Yoo Jung Minari ile. En iyi ilk film ise Sound of Metal'a gitti. Darius Marder'ın yönettiği. Burada da diğer ödül törenlerinde pek görmediğimiz filmleri görüyoruz aslında. Radha Blank'in The 40-Year-Old Version'ı Netflix'te var. Heidi Ewing'in I Carry You With Me'si, Edson Oda'nın Nine Days'i ve Channing Godfrey Peoples'in Miss Juneteenth'i diğer adaylardı.
En iyi belgesel film kategorisi de bizim hep sevdiğimiz kategorilerden biri ve çok şükür ki burada Ahtapot yoktu adaylar arasında.
Evet, onun yerine hatta Dick Johnson is Dead vardı ki ikimiz
olması gerektiği gibi. Ancak Dick Johnson'ın izledi değil, bu kategorinin kazananı da Crip Camp oldu. O da Oscar'daki aday filmlerden biriydi. Karşısında Collective, Dick Johnson Is Dead, The Mole Agent ve Time vardı. Bunlar da yine Oscar'larda da aday olan diğer filmler. Crip Camp'in bunların arasından çıkıp ipi göğüslemesinde belki de diğerlerine göre daha fazla tanıtımı yapılmış olması, daha çok izlenmiş olmasında bir payı olabilir diye düşünüyorum. Yapımcılar arasında Obama'lar olduğunda düşünecek olursak.
Evet, Netflix'te olan filmlerden bu da ve epey de erken çıkmıştı. Hani bir hayli izlenme olanağı buldu. En iyi uluslararası filmde de bizi mutlu eden bir durum var. Çünkü orada da yine Oscar'larda kazanan film burada aday bile değildi. Another Round aldı.
Biliyoruz Bağımsız Ruhu.
Uluslararası filmi Bağımsız Ruh'ta. Onun yerine Kova Dis Ayda kazandı Bosna Hersek'ten ki Oscar'larda da acaba son dakikada öne geçip alır mı diye konuşuluyordu. Olmadı. Diğer filmler Brezilya'dan Bacurau. Bir süre sinemalar açıkken bizde de gösterime girmişti Bacurau. Hindistan'dan The Disciple, Fil Dişi Sahilinden Night of the Kings ve Macaristan'dan ki bu da festivallerde özellikle de uzun ismiyle akılda kalan filmlerden, konuşulan da filmlerden Preparations to be Together for an Unknown Period of Time.
Bu şey olabilir aslında, karantina dönemindeki kapatmalara karşı.
Evet, biraz daha önce çıkmıştı film ama dönemin ruhuna ve olan bitenine de çok iyi denk düştü.
Evet, Kovacis Aydan'ın da kazanması bizi sevindiren ödüllerden biri oldu, Bağımsız Ruh ödüllerinde.
Evet, Never Rarely Sometimes Always bu arada en çok adaylık almış olmasına rağmen 7 adaylıkla ödül kazanamadı Bağımsız Ruhlar'da. O da ilginç bir sonuç oldu.
Evet, o da ilginç sonuçlardan biri. O zaman Oscar'lara geçelim artık diyorum.
Evet, zaten bir kısmını konuşmuş olduk. Bir yandan Oscar'ların töreninden de biraz bahsedelim. Bu sene TRT'den yayınlandı. Bir yandan da tabii herkes evlerinde olduğu için bir takım online yayınlar da yapıldı. Yeşim ve ben de bir takım yayınlara katıldık gece boyunca. Bana şey gibi geldi, tanıdığım çoğu insan da sinefil olduğu ve sabahladığı için hani gündüzmüş gibi hepimiz yine ayaktayız ve işte Twitter'da yazıyoruz, yazışıyoruz falan halinde. Ama tabii sabahın 3'ünde başladı ve 6.30'da bitti. O yüzden çok normal.
Bir de tabii değil. Yani bizim gibi sinefillerin azınlık olduğunu düşünecek olursak da global olarak baktığımızda reytinglerin tüm zamanların en düşük noktasına geldiğinde görüyoruz. %58 düşerek yeni bir rekor kırmış.
Evet, yani yıllardır en düşük reytingleri aldı. En az insan tarafından. 10 milyondan az insan Amerika'da seyretmiş. Yani küresel izleyiciyi katarsak tabii ki daha çoktur. Ama kürenin doğu yarısında da zaten sabahın körü bizdeki gibi. O yüzden çok da yüksek olmuyor hiçbir zaman sayılar.
2020'de 23,6 milyon kişi izlemişken bu sene 9,85 milyon insanın izlediği kayıtlara geçmiş durumda. Bu sene Steven Soderbergh aslında ödül töreninin yönetmeni, direktörü olarak çıktı karşımıza. Birazcık da son dönemde aslında bir iştahımızı kabarttı yaptığı açıklamalarla. Ancak o açıdan benim için biraz hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Yani keşke o kadar şöyle yapacağız, böyle yapacağız açıklamaları yapmasaydı. Çünkü biraz oldum ben yani sonunda.
Evet, yani sinematik olacağı iddiasındaydı. Öyle bir giriş yaptı, sonra da normal bir törene döndü ki bence bu koşullar altında bu kadar çok insanın geldiği ve hani normale yakın bir tören yapmak zaten kendi başına başarı. Daha iddialı bir çıtayı yükseltmeseydi insanlar bu kadar hayal kırıklığına uğrar mıydı bilmiyorum. Ama bir yandan da Oscar'larda sıkılmak ve beğenmemek ve hayal kırıklığına uğramak da işin şanından, özellikle canlı seyrederken. Her sene bu oluyor. Ben de her sene çok gülüyorum. Tören hiçbir şeye benzemiyor bu sene yazıyor herkes Twitter'da. Sonra ertesi sene yine kalkıyoruz hepimiz seyrediyoruz o töreni.
Ben seneye bir de Danny Boyle şansını denesini istiyorum. Londra Olimpiyatları'nın açılışındaki yönetmenliğini çok beğenmiştim. Bir de bence ödül törenlerine de el atsa. Madem artık yönetmenler de işin içine giriyor. O tarz bir organizasyonel tecrübesi olan biri. Yani belki farklı bir yaklaşım gelebilir diye düşünmüyorum değil.
Evet, töreni kaçıranlar için zaten çeşitli bölümlerinin hepsi parça parça bulunuyor YouTube'da, tamamı da bulunuyor. Öne çıkanlar arasında konuşmalarda herhalde yardımcı oyuncuların ikisinin de konuşmaları, Daniel Kaluuya'nın annesini bir hayli utandırması ve yardımcı kadın oyuncunun da Brad Pitt ile flörtleşmesi unutulmayacak. Ya Jang Yoon'un Brad Pitt biz çekim yaparken neredeydin sen? Niye Tulsa'da bizimle değildin diyerek ödülü aldığı Brad Pitt'e seslenmesi herkesi bir hayli neşelendirdi. Ama çok da güzel bir şekilde ardından hani bu işin zor kısımlarına da değinerek ve bir aile annesi Kore'de bir anne olarak bir yandan çalışmak zorunda olmak ve bütün hayatını nasıl bu çalışmaya adadığını hem esprili ama hem de işin ciddiyetini de hatırlatan bir şekilde sundu. Böyle biraz İngilizcesi zayıf gibi konuşuyor ama aslında aralarında bütün bu ödül konuşmalarında da en zarif konuşmaları o yapıyordu. Yeo Jang Yeon bütün sezon boyunca.
Evet, o bence de oldukça dokunaklı bir konuşmaydı. Hem de esprili bir taraftan. Biraz önce de konuştuğumuz gibi en iyi film ve en iyi yönetmen ödülleri Nomadland ve Chloe Zhao'ya gitti beklenildiği üzere. En açık dediğimiz kategorideki en iyi kadın oyuncu ödülü ise yine Nomadland'a gitti Frances McDormand'a. McDormand'ın bir şansı olduğunu hep konuşuyorduk ama acaba diyorduk hani farklı bir isme gider mi bu sene? Akademi ondan yana şey yapar mı ama belli ki McDormand sevgisinin şeyi yok bence, limiti yok Amerika'da akademi üyeleri arasında. Belki de global olarak diyebiliriz.
Evet, yine ben pek anlamadım konuşmasında ne dediğini. Genel olarak hafif enigmatik konuşmalar yapıyor. Ama sevilen de bir isim. Üçüncü Oscar'ını da aldı, çok da hak etti tabii ki. Ama esas sürpriz tabii biraz gecenin sonunda oldu ki aslında çok da sürpriz değildi, biz de katıldığımız programlarda da bunu konuşuyorduk. Ve son, yani aslında bütün programın en büyük sürprizi oydu sanırım. Önce en iyi film ödülü verildi, ondan sonra en iyi kadın oyuncu ve erkek oyuncu verildi. Üstelik geçen seneki erkek oyuncu kadın oyuncuya değil, erkek oyuncu erkek oyuncuya, kadın oyuncu kadın oyuncuya verdi. Genelde cinsiyetleri çevirirler orada. Onu da yapmadılar. Sanki hani nasıl olsa Chadwick Boseman alacak erkek oyuncuyu ve gözyaşlarıyla bitireceğiz töreni gibi bir hazırlık yapılmış izlenimi verdi. Ve son anda Joaquin Phoenix çıkıp biraz da böyle ben ne arıyorum ki burada gibi bir konuşmayla ödülü Anthony Hopkins'in kazandığını açıklayınca tören orada bitiverdi. Çünkü Anthony Hopkins Wales'de evinde sabahın 4'ünde muhtemelen uyumaktaydı ve bağlanamayacağı için, çünkü Zoom'la bağlanma kabul edilmiyordu. Londra'ya gitmesi lazım. O da oyuncu olarak ödül alan en yaşlı Oscar'lı olarak bunu yapmamış olduğu için böyle garip havada kalan bir tören sonu oldu.
Yani ödüle ben şahsen çok sevindim. Daha önce de konuşmuştuk biliyorsun. Benim yani favorim Anthony Hopkins olup en beğendiğim performans ama hani vefatından dolayı Chadwick Boseman'a gideceğini düşünüyordum. Bir o kategoride aslında hani sıkı fake giyip gayet de mutlu oldum. Ama tabii gönül isterdi Anthony Hopkins'e de bir istisna gösterilsin ve o da olduğu yerden keşke bağlanabilseydi. Bence çok da hak ediyordu ki sonrasındaki tebrik mesajı, bir video mesaj yayınladı. O da çok hoş, çok tatlı. Galler'deki bahçesinden, üstelik Chadwick Boseman'ı da çok şık bir şekilde anarak. Hopkins o yaşında, o saatte uyusun zaten belki de yani.
Evet, ondan yaşlı biri daha var bu arada törende. O da ödül kazanan Anne Roth. Ma Rainey's Black Bottom'ın kostüm tasarımcısı 89 yaşında aldı ödülü. Ve o da canlı bağlanmadı. Çünkü o da muhtemelen bir yerlerde, sanırım herhalde o da İngiltere'de olmuş olabilir. Yani oradan kalkıp sağlığını riske edip, yani belli bir, dediğin gibi Anthony Hopkins'in şahsına değil belki ama ne bileyim 80 yaşının üstündeki adaylar evden bağlanabilir gibi bir şey deselerdi kimsenin çok itiraz edeceğini zannetmiyorum. Hani bunu sadece Hopkins'e bağlamayıp böylelikle ikisi de ödül konuşması yapamamış oldular tören esnasında.
Evet, belki de yeni dijital döneme yeterince uyum sağlayamamış olması da ödüllerin bir dezavantaj olarak görülebilir. En iyi yardımcı erkek oyuncu ve kadın oyuncu kategorisinde sürpriz yoktu. Hep konuştuğumuz, tahmin ettiğimiz gibi Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah ile Yoo Jong-yun da Minari ile aldılar, kazandılar. Biraz önce de söylediğim gibi. Animasyon film kategorisinde de bir sürpriz yoktu. Bu sene sürprizsiz bir seneydi diyebilir miyiz genel olarak? Soul aldı tabii, tahmin ettiğimiz gibi. Hem burada en iyi film aldı hem de en iyi orijinal müziği aldı.
Yani biraz öyle ama genelde öyle oluyor. Hani en iyi filmde olmadı belki, en iyi film yönetmende, ama oyuncular da bir miktar oldu. Hani ana oyuncular da işte. Evet, o yüzden o bence görece daha önceki yıllara göre yine birazcık daha sürprizli bir yıl bile sayılabilir. Yani şeylerde hiç olmadı ama ne kadar onlara insanlar dikkat ediyor bilmiyorum. İşte animasyon, belgesel, yabancı film, onlarda hakikaten hiç olmadı. Kostüm ve makyaj da olmadı. İkisi de Ma Rainey's Black Bottom'a gitti. Sinematografi biraz belirsizdi çünkü Mank aldı ama Mank kadar Nomadland'in de adı geçiyordu ki Independent Spirit'lerde söyledik, o almıştı. Ama burada da Görüntü Yönetmenleri Birliği'nin verdiği gibi Oscar'larda da ödül Mank ile Eric Messerschmidt'e gitti.
Bu arada en iyi uluslararası film demişken Danimarka yapımı Another Round Druk almıştı ve hemen ödül töreninin arkasından bu filmin yapım haklarının Amerika'da alınıp bir Amerikan versiyonuna uyarlanacağı ve başrolde Matt Mikkelsen'in canlandırdığı rolü Leonardo DiCaprio'nun oynayacağı açıklandı. Yani gerçekten orta sınıf, orta üst sınıf erkeklerin, beyaz erkeklerin o saçma bunalımları ve alkolle deneylerini bir ülke özelinde izlemek yeterince sıkıcı değilmiş gibi, bir de hemen remake'ini yapıyor olmaları.
Bence ben şaşırdım bile yani bu kadar beklemelerine. Yani bu filmin remake haklarının çoktan alınmış olmasını beklerdim. Bir sürü ödül toplayıp duruyor. Ama şaşırtıcı değil dediğin gibi. Sound of Metal'ı da hemen analım. Çünkü büyük ödüllerde eli boş kaldı ise de en iyi kurguyu ve en iyi sesi aldı beklendiği üzere. Son derece hak ederek, iki dalda da benim favorimdi zaten. O da sevindirici sonuçlardan oldu.
Görsel efektler ise tahmin ettiğimiz gibi Tenet'a gitti. Ki bu sene zaten belki de görsel efektleriyle ön plana çıkıp vizyona girme riskini alan da tek film oldu diyebiliriz Tenet'a.
Evet, bu arada en çok adaylı olan Mank, demin söylemiştim, sinematografi aldı. Bir de production design'ı aldı. Orada da yani tabii ki çok müthiş o dönemi yaratıyor, ediyor. Ama yani The Father'ın yaptığı şey, çünkü diğerlerinin hepsi işte Ma Rainey's Black Bottom ve News of the World dönem filmi. Tenet işte bilim kurgu ve hani set üzerinden, evet bayağı bütün bir görsel efektinin bir kısmını da setinin üzerinden oluşturuyor. Ama yani The Father'da tek mekanla geçmesine rağmen o mekanı bir karakter haline getirdiği ve hani bir yandan zihninin içi, bir yandan hikayenin geçtiği yer, bir yandan bütün zamanların iç içe geçtiği o tek dairenin tasarımı için ben The Father'ın almasını isterdim.
Evet, yani gerçekten müthiş bir prodüksiyon tasarımı var orada. Zaten filmi izlerken ilk başta insan başka bir mekana geçtiğini zannediyor. Bir süre sonra fark ediyor ki hala aynı mekandayız ama o mekan değişiyor, o algı değişiyor. filmi izlerken aynı dediğin gibi bir karakteri takip ediyor gibi mekanı da takip etmeye başlıyoruz ki bence yönetmenlik açısından da prodüksiyon tasarım açısından da çok doğru ve isabetli bir karar. Florian Zeller bence The Father filmiyle yaptığıyla uzun yıllar konuşulacak ve örnek olarak gösterilecek bir işe imza attı.
Şimdi The Son'u da uyarlıyor yakında. Onu da belki konuşmaya başlarız. Bu bir üçleme. Bu gidişle üçünü de yapacak gibi. Birkaç yazı okuyordum bu tasarıma dair de şey diye düşünenler var ilk seyretmeye başladığında. Devamlılık hatası var, duvarın rengi değişti ya da işte sandalyenin yeri değişti falan derken ha bir dakika dur bu hikayenin bir parçası bunlar değişip duruyor diye. O yüzden ilk The Father o yüzden de tekrar tekrar izlenmeyi en az birkaç defa izlenmeyi hak edecek bir film. Böyle biraz kendi içinde o anlatının yapboz parçalarını bir araya getirmek için.
Ya evet, o dediğini teşvik ediyor ama insanın yüreği ne kadar kaldırır?
O ayrı tabii, evet. evet, yani büyük ödül olarak bir de kısalar vardı madem hepsini konuşuyoruz, onları da söyleyelim. Orada da çok şaşırtıcı olmayan şekilde animasyonu If Anything Happens I Love You aldı ki birkaç ay önce Netflix'te ilk karşıma çıktı ve seyrettim rastgele. Ama Oscar adayı olacak, sonra da ödülü alacak diye düşündüm. Hani hem o konusu hem onu işleyiş şekli, dokunaklı. Hani çok yaratıcı değil belki ama tam Oscar'lık ve iyi yapılmış bir kısa film olarak o aldı. Yine Netflix'ten Two Distant Strangers en iyi live action oyunculu kısa filmi aldı. O da etkileyici bir filmdi. Günümüzdeki konularla da çok örtüşen. Belgeseli de Colette aldı en iyi kısa filmi. En iyi kısa belgeseli. O da The Guardian'da online olarak bulunabiliyor. Orada da ilginç yapımlar mevcuttu. Bunları eskisine göre bulmak çok daha kolay. Çünkü eskiden kısa filmler, işte özel gösterimler oluyordu, şuydu buydu. Şimdi hepsi neredeyse ya Netflix'te oluyorlar ya da özellikle belgesel kısaları New York Times gibi, New Yorker gibi, Field of Vision gibi online belgesel yayınlayan mecralarda bulunabildikleri için hepsini neredeyse izlemek mümkün oluyor. Hong Kong protestoları ile ilgili Do Not Split, bir besteciyle dedesinin konuşması, A Concerto as a Conversation, A Love Song for Latasha, bunların hepsi bulunabilen filmler.
Evet, yani kısalara eskiden neredeyse hiç ulaşamadığımızı düşününce o açıdan da şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz.
Evet, kesinlikle. Son olarak da senaryoları konuşalım ve Oscar'ları bu senelik bitirelim o zaman. Burada da aslında galiba ikimizin de beklediğimiz ve istediğimiz sonuçlar ve tahmin ettiğimiz sonuçlar oldu. Uyarlamada The Father aldı. Florian Zeller kendi oyunundan Christopher Hampton'la beraber sinemaya uyarlamış. Hakikaten hani bir sahne oyunu sinemaya nasıl uyarlanmalı dersi gibi bir senaryoydu çünkü.
Hakikaten bence ne bileyim derslerde okutulacak türden bir uyarlama. Yani nasıl uyarlanabilir böyle bir eserin şeyse açısından çok önemli bir çalışma. Orijinal senaryoda ise Emerald Fennell Promising Young Woman ile aldı. Meclis'in dediği gibi ikimiz de mutlu eden bir ödül oldu. Bu da Emerald Fennell'ı ilk yönetmenliği, ilk filmi ama buna rağmen bence çok yetkin bir senaryo. Çok incelikli bir senaryoyla karşımıza çıkmıştı. O açıdan da zor bir kategoriydi. Yani Aaron Sorkin'in karşısında bence bu ödülü alabilmek de büyük başarı diye düşünüyorum bir taraftan. Belki bu en iyi senaryolarından biri olmayabilir ama yaşayan en önemli senaristlerden biri olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla Sorkin'in.
Evet, yani Promising Young Woman'ın sadece senaryosu değil, yönetmenliği de tabii çok yetkindi ilk filmi olmasına rağmen. Zaten keza en iyi yönetmen adayıydı. Ama daha önce de konuştuğumuz gibi ilk filmiyle, hele karşısında Nomadland varken orada pek bir şansı da olmaması senaryodaki şansını daha da arttırdı muhtemelen ve de Oscar'ı aldı Emerald Fennell.
Evet, böylece bir Oscar sezonunu daha biraz rötarlı da olsa tamamlamış olduk diyebiliriz bu sene. Seneye de acaba tarihler böyle sarkacak mı?
Herhalde sarkar diye düşünüyorum. Yani hem sinemaların daha tamamen açılmamış olması hem de bu senenin bu kadar geçe sarkmış olması nedeniyle herhalde gelecek sene de böyle bir Nisan takviminden bahsedilmesi mümkün olabilir.
Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna yaklaştık diyebiliriz. Bize uzaktan destek olan teknik masadaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.
Evet, programımızın kalanındaysa bu senenin Oscar galibi Nomadland'in müziklerini çalmak istiyoruz size. Nomadland için özel yazılmış müzikler değil bu. Bunlar Chloe Zhao filmi tasarlarken, yaparken müzik bakmaya başlıyor ve Ludovico Einaudi'nin besteleriyle karşılaşıyor. Onların uygun olduğuna karar verince de oradan bir takım müzikler seçiyorlar. Ama hakikaten filme yapılmış gibi. Zaten Einaudi'nin müzikleri, öyle bir sinemasal tarafları da var. Çok da iyi oturuyor.
Başka parçalar da var ama sadece Einaudi değil. Donny Miller var, Olafur Arnalds var, Nat King Cole var, Paul Weiner var, Cat Clifford, Tay Strayhorn, bunlar parçaları, müzikler arasında yer alan isimler.
Evet, Strayhorn bu arada tabii ki baba oğul oynuyorlar da filmde. Filmde de bir müzisyeni canlandırıyor. O yüzden filmdeki her türlü müziği biz sizin için ayırdık. Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.